Ayrım 3. Akıllı Pireler. Gülten Dayıoğlu. Sayfa 20. Bir zamanlar yoksul bir kundura boyacısının sırtında yaşıyordum. Boyacı bir sabah erkenden sandığını iki apartman arasındaki boşluğa yerleştirdi. İş beklemeye başladı. Yolun üst yanından hızla koşup gelen bir adamın ayak sesleri belirdi. Adam soluk soluğa önümüze gelmişti ki yanımızdaki apartman kapısı açıldı. İçeriden orta yaşlı bir bey telaşla dışarıya fırladı. İşte o anda koşan adamla kapıdan çıkan adam öyle bir çarpıştılar ki ikisi birden yere yuvarlandılar. Çevreden geçenler "Ne oluyor? Kavga dövüş mü var?" diyerek adamların başına üşüştüler. Boyacıyla ben de onların arasındaydım. İki adam kısa sürede kendilerini toplayıp ayağa kalktılar. Boyacı "Hah, şimdi kavga dövüş başlar," diye mırıldandı kendi kendine. Merakım daha da arttı. Tehlikeyi göze alarak yakasının dışına çıktım. İnsanların dövüştüğünü hiç görmemiştim. Sabırsızlıkla dövüşün başlamasını beklemeye koyuldum. Çevredekiler de benzer bekleyiş içindeydiler. Fakat iki adam kavgaya tutuşacakları yerde birbirlerine gülümseyerek selamladılar. Biri, "Affedersiniz," dedi. "Çok acelem var. Eşim doğum yapacak. Bizim sokakta tek bir taksi yok. Aşağıdaki taksi durağına koşuyordum." Öteki adam daha hoşgörülüydü. "Ben de trene yetişecektim. Biraz geç kalmıştım. O nedenle de sağa sola bakmadan kapıdan fırladım. Gelin şurada arabam var. Onunla sizi taksi durağına götüreyim," diyerek karşısındaki adamın koluna girdi. Kapının önünde duran arabaya binerek uzaklaştılar. Ben de bu yaşıma değin pek çok kez öfkeli, acımasız, kavgacı insanlar gördüm. Ama bu tür insanlara da sık sık rastladım. İyimser pire bunları söyleyip temsilci pirelere döndü. "Sizler de böyle hoşgörülü insanlara rastlamadınız mı?" diye sordu. Yine karmakarışık uğultular belirdi. Kimi rastladık diyor, kimlere de insan düşmanlığından vazgeçmemek için inadına rastlamadık diye bağırıyorlardı. Kamburu çıkmış, cılız ve yaşlı bir pire ilk kez söz istedi. Başkan onu kürsüye buyur edince iki zıplayıp bir durarak dinlene dinlene konuşma yerine ulaştı. "Hepinize selam olsun arkadaşlar. Düşmanımız olan insanı iyi ya da kötü olarak yargılayacağımıza onları tüm özellikleriyle tanımaya çalışmalıyız. O zaman kendisiyle savaşmak daha kolay olacaktır. Bunun en etkin yolu insanoğluyla yaşadığımız serüvenleri birbirimize aktarmaktır. Bu konuşmalar sırasında insanoğlunun her türlü niteliği ortaya çıkacaktır. Bu yolla onların zayıf yanlarını saptayıp düşmanı oradan vurma olanağı bulabiliriz kanısındayım." Cılız Pire'nin bu sözlerini temsilcilerin çoğu coşkuyla alkışladılar. Alkışlar kesilince sözünü sürdürdü. "Geçmişte insanlarla birlikte çok ilginç serüvenler yaşadım. Bunların en önemlisi uzay yolculuğumdur. Gerçekten son model bir uzay aracıyla uzaya gittim. Sizlere bunu nasıl başardığımı ve serüven sırasında başıma gelenleri anlatacağım. Ama ilk olarak uzay serüvenine girişmeden önceki yaşamımdan söz edeceğim. Beni dinlerken o denli çok insan tanıyacaksınız ki." Yoksul bir köylünün kırk yamalı gömleğinin dikiş kıvrımlarında dünyaya geldim. Kalabalık bir aileydik. Kimimiz yatak yorgan çarşaflarına, kimimiz giysilere yuvalanmıştık. Gün boyu çalışıp didinen çiftçi ailesi gece olunca ölü gibi uykuya geçiyorlardı. Biz de rahatlıkla kanlarını emip karınlarımızı doyuruyorduk. Bir süre sonra bu tek düze ve kolay yaşam beni sıkmaya başladı. Değişik insanlar tanımak, ilginç serüvenlerle dop dolu bir yaşam sürdürmek istiyordum. Annem, filit bombalarından DDT denen zehirli tozdan söz ederek, "Otur oturduğun yerde, şurada tehlikesizce yaşamımızı sürdürüp gidiyoruz. Durup dururken başına dertler dolamanın ne gereği var?" diyerek beni caydırmaya çalışıyordu. Gerçekten çiftçinin evinde güven içindeydik. Adam öylesine yoksuldu ki, bizleri yok etmek için ne filit alabiliyordu ne de zehirli tozlar. Karısı sabun bulamadığı için çokluk, kil denen kir çözücü bir toprakla yıkıyordu çamaşırları. Biliyorsunuz evlerde çamaşır günleri pireler için tehlikeli günlerdir. Oysa çiftçi ailesiyle yaşayanlar için bu tehlikede söz konusu değildi. Kirli çamaşırlarla pek sıcak olmayan kirli sular içinde yıkandığımız çok oluyordu. Ama bu işlemler sonunda ölen pek azdı. Güvenlik içinde beslenip, üreyip uyumakla geçen bu renksiz, coşkusuz yaşam bana göre olmadığını her geçen gün biraz daha iyi anlıyordum. Ne yapıp etmeli, oradan çekip gitmeliydim. Bir gün çiftçinin yakasına yakın bir yere yerleştim. Adam pazara yumurta satmaya gidiyordu. Tetikte beklemeye başladım. Daha pazara varmadan yolumuza bir araba çıktı. İçinden inen bey yumurtaların fiyatını sordu. Uygun bulmuş olacak ki tümünü de satın aldı. Parayı öderken hemen beyin yakasına atladım. Kısa bir süre sonra dünyaya geldiğim köy gerilerde kaldı. İlk kez otomobile biniyordum. Doğrusu çok hoşuma gitti. Varlığımı belli etmemek için olduğum yerde hiç kıpırdamadan beklemeye başladım. Yeni yaşam kaynağım genç bir orman mühendisiydi. Kasabada oturuyordu. Yeni evlenmişti. Evi köylününkinden çok güzeldi. İlkokul öğretmeni olan karısı yumurtalara pek sevindi. Yumurtayı ben de çok severim. Çiftçinin küçük oğlu sık sık yerdi. O zaman hemen onun üzerine atlar, hortumumu derisine batırarak yumurtadan payımı alırdım. Fakat bu evde bu işi pek kolay başaramayacağımı anladım. Ev, Piresoy'un tedirgin edecek biçimde tertemizdi. Karı koca, akşamları sofra başına oturunca hemen günlük yaşamlarını birbirlerine aktarmaya giriyorlardı. Öğretmen hanım, okumayı söken öğrencileriyle sökemeyen ya da sökmeye başlayan öğrencilerinden söz ediyordu. Kocası ise ormana yeni dikilen fidanlarla kesilmesi gereken kocamış ağaçları anlatıyordu. Onlar derin uykuya dalmadan açlıktan ölecek duruma gelsem bile karnımı doyurmaya kalkışmıyordum. Bedenleri pireye alışkın olmadığından kan emmek şöyle dursun, birazcık sırtlarında gezintiye çıkmam bile onları tedirgin ediyordu. Bu nedenle ancak derin uykuda olduklarını anlayınca beslenmeye başlıyordum. Bunun dışında günüm hep saklanmakla geçiyordu. İnsan bedenine alıştığım için evde bir yere saklanmak hoşuma gitmiyordu. Ya mühendis beyin gömleğinin kıvrımına siniyor ya da öğretmen hanımın faninasının dikiş yerine saklanıyordum. Nice dikkatli olursam olayın bir gün yakayı ele veriyordum. Sürekli saklanıp pusmaktan sıkılmıştım. Hanım uyurken karnımı doyurdum. Sonra vücudumda şöyle bir gezintiye çıktım. Fakat o ne? Hanım sıçrayıp kalktı. Tedirginlik içinde kaşınmaya başladı. Arkadan bey uyandı. Gözlerini ovuşturarak hanıma çıkıştı. Ne oluyor? Ne demeye fırladın yataktan? Hasta filan değilsin ya. Hayır dedi kadın. Hasta değilim ama sanki pirelenmiş gibiyim. Biraz önce sırtım kaşınıyordu. Şimdi kaşıntı sağ bacağımı geçti. Korkarım gerçekten pire var üzerinde. Bunları söyleyerek hemen banyoya koştu, ışığı yaktı. Soyunmaya başladı. Önce pijamasının üstünü çıkardı. Ters çevirip dikkatle gözden geçirdi. Sonra da faninasını sıyırıp aldı. Onu da inceledi. Neye uğradığımı anlayamamıştım. Can korkusuyla kaçmaya çabalarken beni gördü. İşte o zaman kovalamaca başladı. Gözüne faninanın kolumdan çarpmıştım. Orayı avucunun içine alıp var gücüyle sıkıyordu. Ama kumaş kıvrımlarından gücü bana ulaşamıyordu. Öldüğümü sanarak avucunu açtı. Çamaşır makinesinin üstüne bıraktığı pijamasının ceketine sıçradım. Elini aslan pençesi gibi üstüme bastırdı. Bir süre öyle bekledik. Artık ölmüş olacağımı umuyordu. Yavaş yavaş elini kaldırdı. Avucunun orta yerindeki kumaş kıvrımının arasından çıktım. Bir zıplayışta pijama pantolonun uçkur yerine atıldım. Kadın bu kez bulunduğum yeri daha bir hınçla kavradı. Olanca gücüyle sıkmaya girişti. Parmakları arasında sıkışan kumaşla birlikte kendi etinde koparırcasına iziyordu. Bir sürede öyle kaldı. Sonra yeniden ve soluk almaktan korkarcasına dikkat kesilerek avucunu gevşetti. Cesedimi bulmak için buruş buruş olan kumaşın kıvrımlarını aralamaya başladı. Onun eline göre pek küçük olduğumdan gücü yine boşa gitmişti. Dipdiri fırladım. Nereye sığınacağımı kestiremediğimden varıp banyo süngerine kondum. Kadın oraya da atıldı. O sırada şampuan şişesi devrildi, yere düşerek tuz buz oldu. Kadın aldırmadan süngeri avucuna almış tüm gücüyle sıkıyordu. Oysa ben çoktan yüz avlusun üstüne atlamıştım. İzimi yitirmesi onu çılgına çevirdi. Üstündekileri tepeden tırnağa değiştirip, yerdeki cam kırıklarıyla şampuanları temizleyerek yatağına girdiğinde güneş doğmak üzereydi. Doğrusu o yorulup sinirlenmişti. Ama ben de az korkmamıştım. İlk kez böylesine can derdine düşüyordum. Kadın, pire yakalama yöntemini bilseydi eğer, birinde olmasa bile öteki saldırısında beni yok edebilirdi. Allah'tan beni kumaşlarla birlikte avucunda sıkarak öldürme yerine parmaklarının arasına alarak sıkıştırıp ezmeyi düşünmemişti. Havludan ayrılıp kirli çamaşır torbasının dikiş yerini sildim. Sabahleyin banyoya ilk gelen mühendis bey oldu. Uyku sersemliğiyle iki adım atmıştı ki ayağa kaydı, kendini toplamaya fırsat bulamadan boylu boyunca yere düştü. Gürültüye kadın koşup geldi. ''Hii, ne oldu sana böyle?'' Mühendis kaba ellerini ovuşturarak ayağa kalktı. ''Bilmem, ayağım kaydı, düştüm.'' Kadın bağırmaya başladı. Allah kahretsin, onun yüzünden kafanı kırabilirdin. Mühendis beyin uykusu henüz açılmamıştı. Kime bağırıyorsun? Evde ikimizden başka birileri mi var yoksa? Kadının öfkesi daha bir alevlendi. Evet, evde amansız ve sinsi bir düşmanımız var. Dün gece sana perilendim dedim de inanmadın. Yorganı başından aşırıp uyumana baktın. Bense sabaha dek o kör olası pireyle uğraştım. Adam bir ayak önce uykunun verdiği bulanıklıktan sıyrılmak için yüzüne su çarpıyordu. Merakla dönüp sordu. Pire rüyana mı girdi? Kadın ağlamakta olmuştu. Hayır, pire gerçekten vardı. Hem de Fanina'ma yerleşmişti. Onu yakalamak için saatlerce uğraştım. O arada elim şampuan şişesine takıldı, devirip kırdım. Her yer şampuanla belendi. Temizlemiştim ama demek uykulu uykulu iyice arıtamamışım yerleri. Canın çok yandı mı? Eh, sağ çok acıyor. Biraz da kaba etlerim. İyi ki başını vurmadın. Vurdum, dedi adam. Ayağa kalkarken de başımı lavaboya çarptım. Allah'ım, Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler diye homurdanıyordu kadın. Hemen saçlarının üstüne atlamayı akıl ettim. Adam, sonunda yakalayabildi mi bari o kara belayı? Kadın bir an düşündü. Bunca olaydan sonra beni kaçırmış olması onuruna dokunacaktı. Elbette, dedi. Pestilini çıkardım, tuvalete attım. Ama evi ilaçlamalıyız. Bakarsın, eşi ve yavruları, yumurtaları da vardır. Okul dönüşü filitle pompa alacağım. O günkü serüveni ne zaman anımsasam gülmekten kendimi alamam. Okula varır varmaz öğretmen çocukların çamaşırlarını bir bir araştırdı. Her birine evlerinde pire bulunup bulunmadığını sordu. Kimileri var dedi, kimileri ise yok. Evimizde pire var diyen çocuklardan birinin üstüne atlayıp canımı kurtardım. Sarı, kıvırcık saçlı güzel bir kızdı yeni konağım. Akşamüstü birlikte eve döndük. Kızcağız kapıdan girer girmez anne diye bağırdı bir süre. Sesine ses veren olmadı. Annesi gezmeye gitmişti. Çocuk hemen dolabı açtı, ekmekle peynir çıkardı. Karnını bir güzel doyurdu. Ellerini okul önlüğüne serip kapının önüne çıktı. Arkadaşlarını da oynamaya koyuldu. Annesi hava kararırken döndü. Kızını eve çağırdı. Arkadan baba da geldi. Adam bakkaldı. Dükkandan bir sürü kırık yumurta getirmişti. Haydi, dedi karısına. Şu yumurtaları pişir de yiyelim. Kadın, her gün kırık yumurta mı yiyeceğiz? Diye çıkıştı. Adam ondan daha baskın çıktı. Bunu bulduğuna şükret. Yumurtanın tanesi kaçabiliyor musun? Hem 2 günde bir tenekelerin dibinde kalan peynir kırıntılarından da getiriyorum ya. Karın direnmeye kararlıydı. Bıktım. Kırık yumurtalarımla peynir kırıntılarından usandım. Sen ne cin bir adamsın? Eve biraz et al, sebze, meyve al. O sırada küçük kız öğretmenin verdiği ödevi yapıyordu. Anasıyla babasının bu tür kavgalarını kanıksadığından hiçbir söze kulak vermiyordu. O gün öğrendikleri yeni tümceyi defterine yazarken bir yandan da yüksek sesle yineliyordu. Baba bana palto al. Baba bunu da duyunca öfkeli yerinden fırladı. Ben de sizin şunu al bunu al demenizden bıktım. Anası yetmiyor gibi bir de kızı başladı diyerek çıktı gitti. İnsanlar ne garip diye ilk kez o gün düşünmeye başladım. Onları daha iyi tanımak için sınıftaki öğrencilerin evlerini bir bir gezmeye karar verdim. Her evde bir başka gariplikle karşılaşıyordum. Kimi evde iki kardeş birbirlerini ölesiye kıskanıyor, bu yüzden bitip tükenmez kavgalara dalıyorlardı. Kimi anne babalar çocuklarının her isteklerini yaparak onları dayanılmaz biçimde şımartıyorlardı. Kimi anne babalarsa kızlarını ya da oğullarını köleleriymişçesine ezerek baskıdan bunaltıyorlardı. Kimileri suçlu suçsuz demeden ikide bir çocuklarını dayaktan geçiriyorlardı. Kim çocuklar okuldan, dersten, öğretmenlerden yakınıyor, kimileri ise okula gitme olanağı bulamadıklarından gidebilenlere özenç duyarak içten içe dertleniyorlardı. Çocukların bazıları önlerine konan çeşit çeşit yiyeceklere burun kıvırıp yemekten kaçınıyor, bazıları ise ne bulursa yiyor, arada bir de bulamadıkları yemeklerle donatılmış sofraları düşlemekten kendilerini alamıyorlardı. Kasabanın en varlıklı insanların yaşadığı evde herkes öylesine mutsuzdu ki aile bireyleri birbirine dargın gibiydiler. Yemek zamanı sofra başına toplanıyor, hiç konuşmadan karınlarını doyurup dağılıyorlardı. Bu durumun nedenini merak edip araştırdım. Baş suçlu evin babasıydı. Adam öylesine suratsız, ters, sevimsiz bir insandı ki. Karısı ve çocukları da ister istemez onun gibi davranıyorlardı. Ne yapsalar babanın gözünde suç oluyordu. Asık suratlı adamın garipliği bu kadarla kalmıyordu. Üstelik katı yürekli, dünyada yalnız kendisi için yaşayan, hiç kimseye yardım etmeyen biriydi. Doğal olarak kasabada kendisini seven yoktu. Buğday alıp satarak çok iyi para kazanıyordu. Ama kendisini tanıyanlar tek bir kimseye bir fincan kahve ya da bir bardak çay sunduğunu görmemişlerdi. Bu adamın garipliklerini gözleyip durduğum günlerden bir gün kasabada deprem oldu. Bazı yapılar göçtü, bazıları ise çatladı. Adamın evinin yakınındaki cami ile çocuklarının gittiği okulda yıkılan yapılar arasındaydı. Kasabanın ileri gelenleri hemen yardımlaşarak yıkılanın yerine yeni bir cami ve okul yaptırmaya, evsiz kalanları da barınak kurmaya kalkıştılar. Herkes parasal gücünün el verdiğince yardımlaşmaya katıldı. Hatta cimri bakkal bile. Fakat asık suratlı adam hiç oralı olmadı. Yardımlaşmayı yürüten kişiler üsteleyince onlara öfkeyle şöyle çıkıştı. Yardım ne demek? Bu sözün anlamını bile bilmiyorum. Bilmediğim bir işe girişmek de adetim değildir. Beni rahat bırakın. Adamlar pek kızdılar ama bir şey demeden çekip gittiler. O sırada asık suratlı adama ben de çok kızmıştım. Onun kanını emerek ona benzeyebileceğimi düşündüm. Hemen yardımlaşma kurulunda bulunan yaşlı din adamının üstüne atladım. Asık suratlı adamdan kurtuldum. Din adamı yardımlaşma kurulunu çevresine toplayıp şöyle dedi. Arkadaşlar, bu asık suratlı adamın babası ile dedesi de böylesine katı yürekli ve kendilerinden yanaydılar. Onun ben yardım ne demek anlamını bile bilmiyorum demesi doğrudur. Büyükleri yardımın ne olduğunu bilmezlerdi ki bunu öğretsinler. Şimdi el birlik olalım. Öncelikle bu adama yardım sözcüğünün anlamını öğretelim. Yine de direnirse peşini bırakırız. Ötekiler bu öneriyi pek beğendiler. Asık suratlı adama yardım sözcüğünün anlamını kavratmak için iş bölümü yaptılar. Bu durumu öğrenince adamlar ve çocukları yoluyla konak değiştirerek yeniden asık suratlı adama döndüm. Yardım sözcüğünün anlamını öğrenip öğrenmeyeceğini çok merak ediyordum. Asık surat ertesi gün erkenden evden çıktı. İşine gidiyordu. Birden yoluna orta yaşlı, yoksul görünümlü bir adam çıktı. Boyundan büyük bir balyayı kaldırmaya çalışıyor fakat başaramayıp yükle birlikte yere yuvarlanıyordu. Asık suratlı adam kendisine yaklaşınca yükçü, ''Beyim, şu yükü sırtlamama yardım edersen sana dua ederim.'' dedi. Asık surat başını çevirip gidiyordu. Çeşme taşının ardına saklanmış olan bir başka adam koşarak gelip asık suratın önünü keserek yükçüye yaklaştı. ''Yükü kaldırmana yardım edeyim kardeşim, insanlık ölmedi ya.'' diyerek balyayı alt yanından tutup adamın sırtına yükledi. Yükçü dua ederek uzaklaşırken asık surat başını iki yana sallayarak homurdandı. ''Aptal bu insanlar.'' Böyle demişti ama yardım sözcüğüyle yardım eden adamın davranışı kafasına takılmıştı. Ertesi gün yine işine gidiyordu. Bu kez yaşlı bir köylü çıktı yoluna. Beyim dedi. Buranın yabancısıyım. Hükümetin yolunu bulmama yardım eder misin? Asık surat öfkeyle başını çevirip gidiyordu. Pusudaki adam ortaya çıktı. Köylünün elinden tuttu. Gel kardeşim, insanlık ölmedi. Ben sana yardım edeyim de hükümetin yolunu öğren dedi. Onlar uzaklaşırken bizimki yine kaçık bu adamlar diye homurdanmaktan kendini alamadı. Ama yardım sözcüğü yine gün boyu belliğinden silinmedi. Daha ertesi sabah yoluna pek genç bir kadın çıktı. Kucağındaki kundaklı bebeğini bir eliyle göğsüne bastırmıştı. Öteki elinde su dolu koca bir testi vardı. Peşinden gelen 2 yaşlarında bir çocuk da sürekli olarak eteğini çekiştiriyor, ''Beni de kucağına al!'' diyerek bağıra bağıra ağlıyordu. Kadıncağız İki gidip bir duruyor, testi yere bırakarak sürekli ıngallarla ağlayan bebeği pişpişleyip eteğini çekiştiren çocuğunu ovutuyor, sonra yeniden testi yüklenip yola devam ediyordu. Asık suratlı adam yanından geçerken kadına şöyle bir baktı, nedenle zor durumda olduğunu gördü. ''Bana ne?'' diyerek başını çeviriyordu ki genç bir kadın koşarak geldi bizimkini duyacağı bir sesle bebekli kadına seslendi. ''Dur kardeşim, bunca zor altında yol alamazsın. Sana yardım edeyim. Şunun şurasında hepimiz insanız. Bebeğimize yardım insanlık gereğidir.'' diyerek kadının elinden testiyi aldı. Bebekli kadın peşinden gelmekte olan çocuğunu kucakladı. Hızla yola koyuldular. Asık yüzlü adam yine başını iki yana salladı. ''Yardımın ne demek olduğunu anladım. Üstelik bu işin insanlık gereği olduğunu da öğrendim. Ben bugüne dek ne kimseye yardım ettim ne de yardım istedim. Demek ki insanlığım eksik. Varsın olsun ama bu işte bir kazanç olmasa kimse kimseye yardıma koşmazdı. Bir kez de ben deneyeceğim yardımı. Bakalım ne geçiyor insanın eline, diye geçirdi içinden ve gezdiği her yerde birilerine yardım için fırsat kollamaya başladı. Aradığı fırsat gecikmeden çıktı karşısına. Pek yaşlı bir adam bankanın önünde elindeki paraları sayıyordu. Birden çıkan sert yerle paraları sağa sola savruldu gitti. Adamcağız etine bıçak batmışçasına acı dolu bir sesle bağırmaya başladı. Yetişin, yardım edin. 3 aylık emekli aylığıma yel aldı. 3 ay parasız kalırsam açlıktan ölürüm. Gözlerim de iyi görmüyor. Ne olur paralarımı toplamama yardım edin. Yardım. Bizimki hemen ok gibi fırladı. Adamın yanına ulaştı. Hiç üzülme, ben sana yardım edeceğim. Paralarının tümünü toplar gelirim şimdi, diyerek paralarının peşine düştü. Kimini yerlerden, kimini ağaç dalları arasından topladı. Üstü başı toza bulandı. Dikenli dallar ellerini çizerek kanattı. Görünürde para kalmayınca kaldırıma çömelerek başını ellerinin arasına almış, üzüntü içinde kendisini beklemekte olan yaşlı adamın yanına koştu. İşte paraların, hemen tümünü topladım. Kaç param vardı? Yaşlı adam parasının ne kadar olduğunu kurşuna değin söyleyince bizimki el çabukluğuyla paraları saydı. Fakat yaşlı adamı dediğinden eksik çıktı. Hemen cebine davrandı. Yaşlı adamı belli etmeden eksiği tamamladı. Adamın eline tutuşturdu. Yaşlı adam öyle bir sevindi ki dudaklarından dökülen dualarla teşekkür sözcükleri yüreğinden fışkıran ışık demetleri gibiydi. Asık suratlı adam birden içinin apaydınlık ve sımsıcak olduğunu sezinledi. Vücudunu tepeden tırnağa hiç tatmadığı bir dinginlik sarmıştı. İş yerine doğru giderken yürümüyor sanki uçuyordu. Onu görenler şaşırdılar. Asık yüzü ışıklı apaydınlık bir ifadeyle parlıyordu. Dükkan komşuları sormadan duramadılar. Hayrola bey, sende bir değişiklik var. Bakışların ışıl ışıl, yüzünde güller açmış gibi. Yere göğe sığamaz olmuşsun. Ne oldu? Anlat, biz de sevinelim. Bizimki hiç duraksamadan yanıtladı komşularını. Hepiniz insanlık diye, yardım diye birbirinizin sıkıntısını gidermeye koşuyordunuz. Bense bu sözcüklerin anlamını bile bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Birbirinize niçin yardım ettiğinizi de anladım. Yardımsever insan bu yolla mutluluğa kavuşuyor, dedi. Sonra payına düşen yardım parasını çıkarıp din adamının eline saydı. Kasabada sıkılmaya başladım. Bizimkinin iş yerine buğday satın almaya gelen tüccarın sırtına atlayarak canımı kente attım. O kent uzay serüvenimin ilk basamağı oldu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 31.